Erkam Radyosu'nun aziz dinleyicileri, bugünkü Enderun sohbetlerinde sizlerle şarkın büyük şairlerinden Muhammed İkbal hakkında bir sohbette bulunmak istiyorum. Fakat esas konuya geçmeden önce iki noktadan bahsetmeyi de gerekli gördüm. Bunlardan biri, benim bu radyoda nacizane yaptığım konuşmalarını dinleyen bir arkadaşım, yine benim tavsiyelerim üzere çoluğuna çocuğuna da bunları dinletmek üzere onları da konuşmaların olduğu zamanlarda radyo başına toplamayı adet edinmiş. Çocuklarından lise çağında olan ikisi babalarına şunu söylemişler. Baba demişler, Mustafa amca daima eski insanlardan, efendime söyleyeyim, şairlerden, edebiyatçılardan, ilim adamlarından bahsediyor ama hep eskilerden bahsediyor. Halbuki bunlar da bizim için bir tarihi bilgiden ibaret oluyor ve bizim için sıkıcı oluyor. Ben bazı arkadaşlarıma da söyledim. Onların kanaatleri de bu. Acaba daha yeni mevzulardan bahsedemez mi? Şimdi bu sözün bir cevabı olmak üzere değil de kültür noktasından eski insanlardan bahsetmenin ne kadar önemli olduğuna dair bir iki söz söylemek istiyorum. Aslında bu benim hayatımın da bir parçasıdır. Şimdi ben ilk defa Muhammed İkbal'in adını babama okuduğum mecmualarda, eserlerde, kitaplarda zannediyorum İslam'ın Yolu yahut İslam Mecmuası'nda duydum. Ve ondan sonra da Akif'i tanıyınca, Akif'i okuyunca, Akif'ten onunla ilgili bazı beyitler, mısralar okuyunca duydum. Sonra da özellikle İmam Hatip Okulu'nun 3. 4. sınıfından sonra çeşitli eserlerini, ki o zamanlar o eserlerin çoğunu rahmetli Ali Nihat Tarlan hocamız tercüme etmişti mensur halde, onlardan okuyarak öğrendim. Şimdi bu sırada da Ali Ulvi kurucu rahmetli hocamızın İkbal hakkındaki küçücük bir risalesini Büyük İslam Şairi Doktor Muhammed İkbal diye bu adı taşıyan küçük bir risalesini babamın kütüphanesinde gördüm. Onu da okudum. Ne kadarını anladım onu tam bilemiyorum. Tabii o devre göre biraz daha fazlasını anlamışımdır ama bugünkü gençler okusalar ne anlarlar onu da tam çıkaramıyorum. Ancak okuya okuya anlaşılır. Hani yenile yenile yenmesi öğrenilir. Yaza yaza yazmak öğrenilir var ya. Buradan hareketle bu tarz kitaplarında okunması gerektiğini, sıkılmadan gayretle okunması gerektiğini düşünüyorum. İşte o Ali Ulu Bey'in, Ebul Hasan Ennedvi'nin Kahire'de yaptığı bir konferansın metni olan İkbal hakkındaki kitapçığını ön sözünde şöyle bir ibare olduğunu hatırladım. Kitabı buldum. Ankara 1957'de basılmış. Demek ki ben bunu 8-10 sene sonra, yani 60'larda, 63-64'lerde, belki 65'lerde okumuş olmalıyım. Mütercimin ön sözü başlıklı kısımda şöyle diyor Ali Ulvi hocamız. Peygamber Efendimizin bir hadisi şeriflerinde mealen şöyle buyururlar. Salih kimseler anılırken rahmet, feyiz ve mağfiret iner. Bunun Arapçası da hatırımda, ne zaman ezberledim bilmiyorum ama tenzilur rahme inde zikris salihin demektir. Şimdi bu Ali Ulu Bey bu cümleyle, bu hadis-i şerifle başlıyor ve diyor ki hakikaten büyüklerin tarihi hayatları okunurken ulvi menkıbeleri söylenip aziz hatıraların anılırken İnsan başka bir aleme girdiğini hissediyor. Gönlünü tertemiz sevgi hislerinin ulvi ateşi yakıyor, ilahi feyzi sarıyor. Tarih öyle büyük insanlar kaydeder ki birçok büyükler onlara nispetle küçük kalır. İşte İkbal o büyük insanlardandır. Muhteşem hayatına ait olan her menkıbe gönüllerde çok derin ve ilahi tesirler yapıyor, silinmez izler bırakıyor. Yani demek oluyor ki bir büyüklerimizi anmak rahmeti ilahinin anıldığı yerlere, anan kişilere de intikalini ve onların feyiz ve bereketini bize aksettiriyor. İkincisi de büyüklerimizi tanıyıp onların nasıl büyük olduklarını anlarsak, onların yolundan gücümüz yettiğince gidersek, biz de onlar kadar olmasa bile gücümüz, kuvvetimiz, kabiliyetimiz, aklımız, zekamız ölçüsünde bu ümmetin büyükleri arasına girme imkanına sahip olabiliriz. Ali Ulubey diyor ki, tarihe şereflen veren erler anılırken, uçmakta gönül en yüce alemlere yerden, bir raihanın feyzi sarar ruhu derinden, geçmiş gibi cennetteki gül bahçelerinden, yer yer donatır ufku fecirlerdeki renkler, berrak seherlerde açan taze çiçekler. İşte bugün gönüllerimizde bu gül raihasını, cennet bahçelerinin gül kokularını hissettiren, gönüllerimize bir heyecan ve feyiz veren efendim Muhammed İkbal Hazretleri denmeye layık bir insandır. Onun hakkında sizlerle bir sohbette bulunacağım. Bu konuyu seçmemin bir başka sebebi de Hazreti İkbal 21 Mayıs 1938'de vefat etmiştir. Yani bu ay onun vefatının 81. seneyi devriyesi oluyor. Dolayısıyla bu vesileyle onu anmak, rahmeti ilahinin bize intikal etmesine ve onun mücadelesinin anlaşılmasına sebep olacaktır. Bu da genç, yaşlı hepimiz için bir özelliktir. Bir başka vasıf da Hazretin tıpkı Mehmet Akif gibi, yani bizde Mehmet Akif ne ise şiirde, edebiyatta, fikirde, ilimde, sanatta, dinde, diyanette, Muhammed İkbal de Hint dünyasında özellikle Farsça ve Urduca yazdığı eserleri, yazıları, şiirleriyle, ki onun en önemli tarafı, en popüler tarafı diyeceğim ama burada popülerite tanınmasına sebep olmak manasından, yoksa ilmi ve fikri hüviyeti bakımından değil, şair olarak bilinir, tanınır, böyle tanınmıştır. Akif de yine böyle tanınır ama her ikisi de İslam dünyasının içinde bulunduğu durumdan çok üzülen ve bu durumdan Müslümanları yine kendilerinin çıkaracağına inanan isimlerdir. Bir de İkbal, bizim Osmanlı ve Cumhuriyet devirlerini, Osmanlı'nın yaşadığı sıkıntıları, Cumhuriyete intikal eden başarıları ve yeniden ayağa kalkma konusunda gençlerin ve yeni nesillerin yapması gerekenleri çok iyi anlatmış, çok güzel anlatmış ve bütün dünya Müslümanlarına seslenmiş bir büyük şairdir. Şu halde karşımızda bir İslam şairi duruyor. Yani Muhammed İkbal bir İslam şairidir. Tıpkı Akif'in bir İslam şairi olduğu gibi. Muhammed İkbal bir Kur'an şairidir. Tıpkı Mehmet Akif'in Kur'an şairi olduğu gibi. İkbal bir iman şairidir. Tıpkı Akif'in iman şairi olduğu gibi. Bu mukaddimeden sonra onun Türk milleti hakkındaki fikirlerini öğrenmekten, İslam dünyası için bizden beklediğini anlamaktan şimdilik biraz sarf-ı nazar ederek hayata hakkında ana hatlarıyla bazı bilgiler verelim. Efendim, Muhammed İkbal, Pencab eyaletinin Keşmir sınırı yakınlarındaki Sialkot şehrinde doğdu. Doktora tezinde bu doğum tarihini 2 Zilkade 1294 yani 8 Kasım 1877 olarak vermektedir. Kendisi çok dindar bir ailede yetişmiştir. Babası sufi meşrep bir zat olan Nur Muhammed isimli bir kişidir. Annesi İmam Bibi, bu da onun adı, annesinin adı İmam Bibi yahut Bibi, onun dini şahsiyetinin gelişmesinde önemli ölçüde etkili olmuş isimlerdir. Şu halde gençlerin eğitimi, çocukların eğitimi aile yuvasından başlıyor. Onun için ailelerimizi böyle bir eğitim yuvası haline getirmemiz gerektiğini hatırlatarak bu faslı tamamlayalım. Kendisinin üzerinde yine çocukluğundan itibaren hocası Mevlana Mir Hasan çok etkili olmuştur. Kendi tabiriyle onun hem ilminden hem irşadından faydalandım demektedir. Burada iki nokta var. Bir, özel bir hocadan istifade etmek. Zaman zaman söylüyorum, gençlerimizi iyi üniversitelere girsinler diye matematik hocası tutarak, fen hocaları tutarak yetiştiriyoruz ama onlara bizim kültürümüzü, tarihimizi, medeniyetimizi, medeniyetimizin dilini, dini, imanı, ahlakı, hülasa iyi şahsiyet olarak yetiştirmelerini sağlayacak eğitimciler önlerine çıkarmaktan bugün çok uzağız. Maalesef bu işte mekteplerde yeterince hiçbir yerde, hiçbir zaman yapılmıyor. Nerede bir büyük görürsek onun bir özel hocadan hem ilim, hem irfan, hem de irşat eğitimi aldığını görüyoruz. İlk ve orta öğretimini Sialkot'ta gördü. 1895'te Lahor'da Hükümet Koleji'nde hukuk ve felsefe okudu. Burada kolej lafı için şunu söyleyebilirim. Hindistan o devirde İngiliz sömürgesi, İngilizlerin açtığı okullar var ve devlet eğitim sistemi de onların eğitim sistemine göre şekillendiği için Hükümet Koleji'nde okuyor. Yönelimi felsefe ve hukuk üzerine oluyor. Yetişme çağında, yani bu yaşlarda tanıştığı Thomas Arnold da İkbal üzerinde etkili olmuş büyük bir müsteşriktir. İkbal'in yeteneğini, kabiliyetini fark etmiş, onu Cambridge Üniversitesi'ne yazdırmıştır. Orada eğitim almasını sağlamıştır. Ve İkbal 1905'te bu eğitimi almak üzere Cambridge'e gitmiştir. Şimdi burada dikkat çekici bir nokta var. O da şudur. İkbal'in eğitimi hem şark eğitimini gayet kuvvetli alıyor, hem de garba giderek onların eğitimlerinden, onların anlayışlarından, onların bilgilerinden istifade ediyor ve sonra tekrar yurduna dönüyor. Bu tıpkı Mehmet Akif'in alınız ilmini garbın, alınız sanatini, veriniz hem de mesainize son süratini beytinde ortaya koyduğu ölçüye çok uygun. Nitekim o da böyle yapıyor. Oradayken, yani Cambridge'deyken, dönemin meşhur hocalarından, filozoflarından istifade ediyor. Bir felsefe çalışması yapıyor, doktora yapıyor. Efendim, Nicholson diye bir mesnevi mütercimi vardır. Onunla temas kuruyor. Efendim, Brown diye, Edward Brown diye bir müsteşrik var. Onunla yine yakınlaşıyor. 1907'de Cambridge'deki öğrenimini tamamladıktan sonra Münih'e giriyor. Orada efendim İran metafizik düşüncesindeki değişimler üzerinde bir çalışma yaparak felsefe doktora tartışması ortaya koyuyor. İkbal'in bu çalışmaları tamamlandığında Lahore'a dönüyor. 2 yıl kadar Şarkiyet ve Hükümet Kolejlerinde İngilizce ve felsefe okutuyor. Geçimini de büyük ölçüde avukatlık yaparak sağlıyor. Fakat bu avukatlık işini hiçbir zaman esas ilgi alanına dönüştürmüyor. İslam dünyasının içinde bulunduğu duruma yöneliyor. Diğer Hintli Müslüman aydınlar gibi İslam milletlerinin tabir caizse bir rönesans geçirmesine fikrine varıyor ve 1922'de kendisine İngilizler onun bu fikirlerini gördükten sonra Sir unvanını veriyorlarsa da bu unvanı hiç kullanmıyor. Burada işaret edilmesi gereken esas nokta da şudur. Yani Batılılar bir kabiliyet gördükleri zaman ona bir takım nimetler, hatta pek kolay ulaşılamayacak nimetler bahşederek onu kendi yanlarına çekiyorlar. Fakat bu kendi yanlarına çekme İkbal için bir netice vermiyor. Nitekim Benlik adlı bir şiirinde şöyle diyor mealen: "Benliğinizi altın gümüş karşılığında satmayın." Dikkat buyurun. "Benliğinizi altın gümüş karşılığında satmayın. Çünkü kıvılcım karşılığında alev vermezler." Bakın, bir alevi bir kıvılcım meydana getirir ama sizi bir alev olmaktan alıkoyarlar. Eğer benliğinizi satmak durumunda kalırsanız, hele bu altın ve gümüş gibi mal, menal, mansıp, eş, ayal gibi dünyevi nimetler olursa bu çok daha zor olur. Halbuki siz daha büyük işler yapmak, yanmak, İslam meşalesini yakmak durumundasınız. Devam ediyor. Acem sürmesinden gözü keskin olan ve hakikatleri bütün çıplaklığıyla gören Firdevsi şöyle der. Ne dermiş? "Para için kötü ve alçak tabiatlı olma. Para için kötü ve alçak tabiatlı olma. Paran olmasa da iyi huylarını terk etme." Bakın, bu da çok ibret verici bir ölçüdür. Para için, menfaat için insan tabiatını bozmamalı, değiştirmemeli. Parasız kalsa bile iyi huylarını elden çıkarmamalı. Kendisi bundan sonra çeşitli konseylerde, heyetlerde bulunuyor. Pencap Yasama Konseyi üyeliği bunlardan birisi. Madras, Haydarabad, Aligarh üniversitelerinde efendim yaptığı konferanslar, verdiği derslerden bunlardan. Ve Pakistan devletinin kuruluşu yönünde ilk ciddi adımlar atıldığında İkbal bu toplantının atış konuşmasını yapıyor. Yani o kıvılcım artık bir aleve, bir meşaleye dönmüş oluyor. Efendim, dünya 1931 yılında yapılan Milletler Arası İslam Konferansı'nda Dünya İslam Kongresi'nin başkan yardımcılığını da üstleniyor. Efendim, Londra'da düzenlenen 2. Yuvarlak Masa Konferansı'na katılıyor ve Muhammed Ali Cinnah ile birlikte Pakistan'ın bağımsız, o zaman tabii Pakistan yok, Hindistan'ın bağımsız bir devlet olması konusunda çalışmalara katılıyor. Dönüşte İtalya ve Mısır'a uğradıktan sonra Filistin'de düzenlenen Dünya İslam Konferansı toplantısına iştirak ediyor. Efendim, ve bu sırada işte daha önce gıyaben tanıştığı, şiirlerini birbirlerine göndererek gıyaben tanıştığı Mehmet Akif'le de Mısır'da dönüşte, Mısır'da görüşüyor. Bu Mısır'da görüşmesi iki şairin vicahen ilk görüşmesi oluyor. Dostumuz Alim Kahraman Bey, Ömer Rıza'nın bir yazısından bu görüşmenin 1931 yılında Mısır'da gerçekleştiğini, Kahire'de gerçekleştiğini ortaya koymuştur. Yani iki nehir birbirine kavuşmuş oluyor. Zaten dikkat çekici bir tarafta şu, Mehmet Akif Türkiye'de neyi söylüyorsa İkbal de Pakistan'da onu söylüyor. Biri Türkçe söylüyor, biri Farsça ve Urduca söylüyor. Efendim bu söylemeler konusunda şu bilgileri de aktaralım. Akif bir yazısında şöyle diyor. Ben bu şairin ufak bir risalesini Ankara'da görmüş ve sahibini kendime benzetmiştim. Yani 1920'li yılların ilk meclisin kurulduğu yılların Ankara'sında Akif onun bir risalesini görüyor ve kendine benzetiyor. Devam ediyor. Şark'ta yetişen tasavvuf büyüklerinin bütün şiirlerini okuduktan sonra galp felsefesini adam akıllı hazmeden İkbal hakikaten Yaman şair. Zaten Hint Müslümanlarından ismini bilmeyen, şiirlerini ezberlememiş kimse yok. Urdu lisanında yazılmıştır şiirleri. Ancak benim gördüklerim Farisi. Mevlana'yı çok okumuş, çok sevmiş, ona mürşidim diyor. Nezdimdeki iki eserin biri Peyam-ı Meşrik'tir. Güzel gazelleriyle kıtaları var. Gazellerin bir ikisi bana sarhoş gibi nara attırdı. Dikkat edin. Öyle bir gazel yazmış ki Akif heyecanından sarhoş gibi nara attım diyor. Akif kendi safahatını ona gönderiyor. Bir Hintli Müslümanla birlikte şöyle diyor. O da bana efendim safahatını kitabını vermek üzere bana göndermiş diyor. Ancak şu notu ekliyor. Bu da ibret alacak bir noktadır. Şairin kendi tarafından İstanbul'a gönderilseydi elbet baş tarafında imzası 2-3 kelime yazısı bulunurdu. Neyse, üzümü ye de bağını sorma derler. Bu ibare benim çok hoşuma gidiyor. Biz esas mevzuya bakalım. Öbürü teferruattır. Üzümü ye, üzüm yemek için işte Peyam-ı Meşrik elde, onu oku, ondan istifade et. Akif diyor ki, biz üzümü seve seve, hatta sarhoş ola ola yedik. Kim gönderdiyse Allah razı olsun, diyor. Akif'in söylediği bir başka husus da var, buna da işaret edelim. Yalnız diyor, Acemce'deki kuvveti, benim Türkçedeki tasarrufumdan biraz aşağı. Yani Akif Türkçeyi İkbal'in Acemcesinden daha kudretle hakim ifade ediyor. Eğer Acemcedeki kuvveti benim Türkçedeki tasarrufundan aşağı olmasaydı ve bir de Hazret'in üslubu yeni olsaydı İran edebiyatında kıyametler kopardı. Bu bahsi Mahir Hoca'dan duyduğum şu anekdotla kapayalım. Akif kendisine Ankara'da Peyam-ı Meşrik erişince onu orada okumuş ve okutmuş. İstanbul'a döndüklerinde yani 2. Büyük Millet Meclisi'ne seçilmedikten sonra efendim Mahir Hoca da Akif de İstanbul'a döndükten sonra karşılaştıklarında diyor ki Peyam-ı Meşrik'i bir de seninle okuyalım. Bir de onunla okuyor. Buna bir de Akif'in Mısır'a gittiği zaman Abdülvehhab Azzam'a Peyam-ı Meşrik'i okutmasını ilave edelim. Şu halde Akif Türkiye'de ilk defa İkbal'i tanıyan, şiirlerini okuyan kişidir ve okutan kişidir. Bir de Mısırlılara Abdülvehhab Azzam'ın tabiriyle Akif'i bize İkbal tanıttı demektedir. Bu da onun öncülük özelliklerinden tabii olan birisidir. Efendim Muhammed İkbal'in hayatı hakkındaki önemli bilgilerde bir iki şey daha ilave edelim. Diyor ki 1932 yılında kaynaklar Londra'da gerçekleştiren 3. Yuvarlak Masa Konferansı'na katıldı. Toplantının ardından Paris'e gitti. Bergson ve Louis Massignon'la görüştü. Buradan İspanya'ya geçti ve Kurtuba Camii'ni ziyaret etti. Bu camiyi ziyaret etmesi Hazret'in hem şiirine hem de hayat-ı şahsiyesine büyük etki etmiş unsurlardandır. Burada unutamadığı hatıra, bu camide iki rekat namaz kılmak arzusu ve bunun için güç bela izin alarak orada namaz kılması olmuştur. Bu beni hep şunları düşündürmüştür. Çeşitli İslam memleketlerine yahut Batı'ya, Hristiyan memleketlerine gittiğimizde, oralarda eskiden cami olduğunu bildiğimiz yerlerde daima iki rekat bir tahiyyetül mescit kılma arzusu. Bunu hep hissetmişimdir. Hatta rahmetli Osmanlı Mimarisi adlı eseri yazan Ekrem Hakkı Ayverdi'nin de böyle Balkanlardaki çeşitli eserleri Macaristan'daki dolaşırken oralarda aynı şekilde namaz kıldığının, hatta ayakkabısını çıkartmadan namaz kıldığının resmini gönderdiğimde kültürün insana aynı duyguyu verdiğine şahit olmuşumdur. Ve ben de aynı arzuyu hissetmekle bahtiyar olmuşumdur. Şimdi bakın, bu Mescid-i Kurtuba başlıklı şiirindeki bazı dikkat çekici uzun bir şiirdir. Mısraları sizlerle paylaşayım. Gece gündüz bir zincir, hadiseleri tablolaştıran. Gece gündüz bir zincir, hayat ile ölümü gerçekleştiren. Gece gündüz bir zincir, ezel sazı feryadı, yaratmış Rabbim bundan tiz ve pes perdeleri. Gece gündüz bir zincir, kainatın sarrafı, herkesi değerlendirip ayarını belirler. Senin ayarın düşük, benimki bozuk olsa da ölüm fermanı ilah hepimize gelecek. Allah'ım, gece ile gündüzün nedir gerçeği? Gece ile gündüz bir zaman akışı değil midir? İkbal'in bu zaman meselesi üzerine çok durduğunu görüyoruz. Ona göre zaman, Müslümanın daima hareket halinde olması, daima iyiyi, güzelliği, doğruyu yapması için Allah'ın verdiği bir imkandır ve bu imkanı kullanmak icap eder. Yani zaman eşittir hareket. Nitekim zaman da yerlerin ve göklerin hareketinden doğmuyor mu? Bu sebeple hareket fikrine çok önem vermiştir ve bunu hareketi de gece ile gündüzün ard arda gelmesiyle özetlemiştir. Nitekim Mehmet Akif de aynı fikri, hareket fikrini Sa-i Medid ismiyle durmadan çalışma şeklinde ifade etmiştir. Konuşmamın başında söylediğim "veriniz hem de mesainize son süratini" ifadesi bu çalışmayı ortaya koyar. Devam ediyor İkbal. Geçicidir sanatın da tekniğin de bütün harikaları, yoktur, yoktur dünya işlerinin kalıcılıkları. Her şeyin önü, sonu, zahiri, batını da fanidir. Yarattığın eski yeni hepsi son bulacaktır. Ancak Allah dostlarının eseri olanlarda bir ölümsüzlük, bir ebedilik vardır adeta. Allah dostlarının işleri kemalini, mükemmeliyetini aşktan alır. Aşk hayatın ta kendisi, ölüm ona haramdır. Zaman sel gibi hızla aşar, her şeyi silip süpürür. Yalnız aşk diğer selleri durduran büyük bir seldir. Aşk Cebrail'in nefesi, Hazreti Mustafa'nın kalbidir. Aşk Allah'ın kelamı, aşk Allah'ın peygamberidir. topraktan yaratılan aşk cezbesinden can bulur. Aşk temiz bir şarap, aşk cömert bir şarap bardağıdır. Aşk Kabe'nin fakihi, aşk orduların önderidir. Aşk binlerce uğrak yeri olan bir gezgindir. Hayat sazından doğan mızrap aşktandır. Hayat nuru, saadet aşktan, ateşi yine aşktandır. Ey Kurtuba Camii, senin varlığın da aşkandır. Aşk tümüyle devamlılıktır, onda fanilik yoktur. Renkler, taş, tuğla, saz, söz, name, kelime hepsi birdir. Sanatın büyüsü, aşkla kanayan gönüldendir. Aşkla kanayan yürek, taşları bir gönüle dönüştürür. Bu kanın yanık sesi, neşe ve name olur. Ey Kurtuba! Ufukların ne kadar gönül açıcı, ama şiirim iç yakıcıdır. Senden gönüller alır huzur, bende ise heyecan ve ateş vardır. Efendim, İkbal bu şiirinde gördüğünüzde aşkı ve aşk imiş her ne var alemde fikrini ortaya koyuyor ki bu da İslam irfanının en önemli kavramıdır. Daha sonra dolaşıyor ve İspanya'dan geçiyor, Mussolini ile görüşüyor. Ona verdiği enteresan bir cevap var. Zamanımız bunu sizlerle paylaşmaya imkan vermiyor ama İkbal'in eserlerini okumak lazım ve özellikle Ali Ulu Bey'in tercümesinden başlayarak, çünkü o bir ışık tutucu, bir yön gösterici, kandil gibi aydınlatıcıdır. Orada bu bilgiler var. Ve ondan sonra Afganistan'a gidiyor. Nadir Şah'ın daveti üzerine Afganistan'ın yeni kurulmakta olan düzenin İslami esaslara göre şekillenmesini arzu ediyor. Ve kendisine düşeni yapmak için durmadan çalışıyor. Ancak bu yorucu seyahatler onun bedenen zayıf düşürüyor. 1934'te gırtlak kanserine yakalanıyor, sesini kaybediyor. Sonra gözleri iyice zayıflıyor. Maddi problemler de yaşıyor. Buna rağmen gerek halkının gerekse İslam aleminin meseleleri ve geleceğiyle ilgisini devam ettiriyor. 20 Nisan 1938'de 21 Nisan 1938'de vefat ederek Lahor'daki Mescid-i Şahi'nin minaresi dibine defnediliyor. 3 evlilik yapıyor. 2. evliliğinden olan oğlu Cavit İkbal, babasının eserleri ve düşüncelerini tanıtma hususunda ciddi faaliyetlerde bulunan bir hayruheleftir. Nitekim İstanbul Belediyesi'nin 1995 yılında yaptığı toplantıda İstanbul'a da gelmiş, o toplantıda bir konuşmada yapmıştı. Efendim, daha önce bahsettiğim Ebu'l-Hasan en-Nedvi'nin İkbal'in şahsiyetini 5 amilin inşa ettiğine dair çok dikkat çekici düşünceleri vardır. Bu düşünceleri yahut bu şaması diyebiliriz. Bugün bizim için de gerçek insanın yetişmesi bakımından düstur olarak alınacak esasları meydana getirir. Birincisi diyor Nedvi, iman. Onda müthiş bir iman vardı. Bu müthiş bir iman neredeyse Hazreti Ebu Bekir'in imanına denk bir inanmış idi. Dolayısıyla imandır ilahi, imandır o cevher ki ilahi ne büyüktür, imansız olan paslı yürek sinede yüktür diyen Akif'le aynı noktada buluşmuş oluyorlar. İkincisi, Kur'an ve hadis. Hazret Kur'an'a ve hadise çok bağlıydı. Tıpkı bizim Mehmet Akif'in hadise ve Kur'an'a bağlı olması gibi. Üçüncüsü, engin bir gönle sahip olmasıydı. Onun sahip olduğu gönlü Yunus Emre'nin şu mısrağı zannederim kısaca ifade eder. gönül çalabın tahtı. Yani ikbal gönlü Allahü Teala'nın nazargahı ve onun yöneldiği yer olarak görüyor ve hadiselere gönül gözünden yani ilahi gözle bakma başarısını gösteriyor. Dördüncü esas bilgi. Hazret dini biliyor, dünyayı biliyor, şarkı biliyor, garbı biliyor, hukuku biliyor, felsefeyi biliyor, ahlakı biliyor, tasavvufu biliyor, eski ilimlerin çoğunu biliyor çünkü bunları öğrenmiş. Dolayısıyla sağlam bir bilgisi var. Buna kainat kitabını okuyarak elde ettiği irfanı ve bu ikisinden doğan ilhamı da eklemek lazımdır diyor Nedvi. Ve devam ediyor, bunu bu durumu anlatmak için İkbal'den şöyle bir alıntı da yapıyor. Diyor ki İkbal, marifette Feridüddin Attar gibi, hikmette Mevlana gibi, ilim ve zekada Gazali gibi olmaya çalış. Kim olursan ol, seherlerdeki feyiz ve ilham saatlerinden gafil ve mahrum olma. Hatta bir münacatını da naklediyor. Şöyle diyor İkbal, ey büyük Allah'ım, eğer benden dünya nimetlerini almak diliyorsan hepsini al. Fakat kurban olayım, beni seherlerdeki münacatlarımdan, tecerrüt ve istigraklarımdan mahrum etme ya Rabbi. Bu noktada Akif'in istigrak şiirini hatırlamamak mümkün değil. Ve nihayet onun şahsiyetini yapan beşinci unsur Hazreti Mevlana'nın mesnevisidir diyor. Ve İkbal'in şu cümlesini naklediyor. Acem diyarında maalesef yine bir Mevlana daha yetişmedi. Halbuki o ülkeler yine o eski ülkeler. Tebriz yine o Tebriz'dir. Ben burada bir ilave yapayım. Konya yine Mevlana'nın Konya'sıdır. Bugün nitekim Mevlana şehri Konya diye sadece lafını ediyoruz. Devam ediyor İkbal. Lakin diyor, ben toprağımdan ümidimi kesmedim diyor. Eğer o toprak, yani bu ülkeler, Tebriz'i, Konya'sı, Mevlana'sı, efendimizin Buhara'sı, İstanbul'u, çünkü İstanbul hakkında da yazdığı şiirler var. Eğer bu topraklar gözyaşı ile sulanacak olursa, daha çok ürün verecek, bereketli mahsuller yetiştirecektir ve yetişecektir. O halde ey insan, ey genç, ey anne baba, çocuklarımızı yetiştirmek istiyorsak onların gönüllerine sağlam bir iman yerleştirmemiz lazımdır. Sonra Kur'an ve hadisle onları beslememiz lazımdır. Sonra gönüllerini cilalamamız, gönül gözlerinin açılmasına yardımcı olacak davranışlarda bulunmamız lazımdır. Daha sonra onlara sağlam, güzel, klasik, dini ve dünyevi ve ahlaki bilgiler vermemiz lazımdır. Bir de onları kainata alıcı gözle bakmaya, bugünkü tabirle doğanın içinde hikmet-i ilahiyi görme konusunda eğitmemiz gerekiyor. Sonunda da bizim bütün değerlerimizin toplamı olan Hazreti Mevlana'nın mesnevisinden onları bilgi sahibi yapmamız lazımdır. Bakın bugün Mevlana'daki pek çok mesnevideki pek çok hikaye çocuk hikayesi olarak anlatılmaya değecek güzelliktedir. Bu sebeple çocuklarımıza bu gibi hikayeleri öğretmek, efendim kurt, kelebek, ceylan filan gibi sadece onların beşeri duygularını harekete geçirecek eserlerle onları beslememeliyiz. Bu da önemlidir. İkbal'in önemli bir yönü de edebi yönüdür. Genç yaşta bir şair olarak ülkesinde adını duyurmaya başlamış, Himalaya, Öksüzün Feryadı, Kandil ve Kelebek, Terane-i Hindi gibi manzumelerin de içinde bulunduğu çoğu gazel tarzındaki şiirlerde hayatı, kainatı, tabiatı, insanı ve bulunduğu coğrafyayı konu almıştır. Dolayısıyla onun bir yönü de tıpkı Akif gibi vatansever bir şair olmasıdır ve bu sebeple de Müslüman olsun olmasın bütün Hintliler arasında büyük ilgi görmüştür. Avrupa'dan döndükten sonra daha felsefi konulara eğildiği görülüyor. 1911'de kaleme aldığı Şikve yani Şikayet, 1912'de yazdığı Cevabı Şikve yani Şikayete Cevap, sonra 1915'te yazdığı Esrar-ı Hodi, daha sonra Rumuz-u Bihodi ve Mesnevi'nin etkisiyle yazdığı Mesnevi-i Manevi de onun bu yönünü ortaya koymaktadır. Efendim, onun eserlerini bize ilk defa Ali Nihat Tarlan tercüme etmiştir. Ve mensur tercümelerdir çoğu. Fakat onun bugün usta bir şair tarafından ona yakışacak bir ahenkle manzum olarak tercüme etmesi gerekir. Mesela Cavidanname onun şah eseri sayılır ve bunu bir şair dostumuzun tercüme etmesi ve dilimize kazandırması gerekir. İkbal tıpkı Akif gibi sanat sanat içindir anlayışını benimsemez. Sanat ona göre insana ve topluma hayat vermeli, benliği güçlendirmeli, Musa'nın elindeki asa gibi batılı yok edip gerçeği ortaya çıkarmalıdır. Bu noktada Akif'le birleştiklerini çok açık seçik olarak görüyoruz. Onun şiirinin bir tek temel hedefi vardır. Müslümanlara gerek fert, gerekse ümmet olarak kendi kişiliklerini geliştirip güçlerini yeniden kazanmalarını öğretmektir. İkbal'in daima şu üçlüye dikkat ettiğini görüyoruz. İlim, felsefe ve din. Bunların daima yakın alaka içinde olması gerektiğini görmüş ve bunu eserlerinde ortaya koymuştur. Bu sebeple dinleyicilerimizin İkbal'in eserlerini, önce şiirlerini ki bunlar mensur olduğu için okunması biraz zor olduğuna işaret etmiştim. Ama bunları yine okumalı, okumalarını tavsiye ederim. Sonra da İslam düşüncesinin yeniden doğuşu hakkında yazdığı ve iki tercümesi olan kitabını okumaları. Çünkü orada din anlayışımız konusundaki yanlışlar ve yapılması gereken unsurlar yer almıştır. Dolayısıyla İkbal sadece bir konuşmada kendisinden bahsedilecek, efendim bir saatlik bir zamana sığdırılacak kişi değildir. Hele Türkiye ve Türklerle ilgisi çok önemlidir. Bu hususta sadece şu anekdotu naklederek konuşmamızı tamamlayalım isterseniz. 1911'de Trablusgarp Savaşı şehitleri için yazdığı bir şiirinde manen huzuruna çıktığı Hazreti Peygamber'e Efendimiz soruyor İkbal'e, ne getirdin bana hediye? O da şu cevabı veriyor. Cennette bile bulunmayan bir hediye getirdim ya Resulallah sana. Bu hediye bu şişenin içindeki Türk şehitlerinin kanıdır diyor. Bakın bu kadar da, tabii buradaki Türk kelimesi Osmanlı olarak da değiştirilebilir, bir ırkçılık meselesi söz konusu değildir ama yani İslam ümmetinin dertleriyle ve Türklerin bu konudaki başarılarıyla bu kadar ilgilidir. Sözlerimi Alevi Ulvi kurucu merhumun İkbal hakkındaki birkaç şiiriyle, birkaç beytiyle bitirmek istiyorum. Şöyle diyor İkbal'in Aziz Ruhuna şiirinde. O lahuti beyanından kopan tılsımlı feryada kulak verdikçe ben haşmetli maziler gelir yada. Seher tekbiri inler sanki hep ufkunda dünyanın. Selahaddin Eyyubi, Yavuz Sultan Selim Han'ın. Hayalim fecri sadıktan örülmüş bir zafer takı. Güzel ruh okşayan renkler sarar bir anda afakı. Hitap eylerdi şiirin tertemiz his üstünü dirake, ilahi nispetin kalu beladan şah-ı levlake. Sönen yıldız, batan mahtaba asla benzetilmezsin, beka billaha ermiş bir dehasın, vasfedilmezsin. Güneşlerden örülmüş, sönmeyen bir meşaleydin sen, muazzam bir abideydin, hem dikilmiş desti kudretle. Serapa nur olur gönlüm okurken Bali Cibril'i. Gönüller, duygular, hisler nasıl birden alevlendi? Uyuşrumuş ruha can vermek müşahhas bir ifadendi. Nasıl yanmaz gönüller? Meşalen nur aldı Kur'an'dan. Sapıklıktan ancak onun feyziyle kurtulur insan. Bu uzun şiire şu manzumeyi de eklemek isterim. Muhammed İkbal'in efendim yazdığı bir şiir vardır. Bu şiir derin uykudan uyan, uyan derin uykudan şiiridir. Fakat tabii bunun tercümesi de mensurdur. Ben onun yerine dinleyicilerimizin de ismini bildiği, kendisini rahmetle anacağına şüphe olmayan Yüksek Semensü'ndeki hocamız Ömer Kirazoğlu'nun aynı nakaratı tekrarlayan, hemen hemen aynı manaları aktaran şu şiiriyle sözlerimi bitirmek istiyorum. Diyor ki rahmetli Kirazoğlu, bizim zaferimizden kimseler gocunmasın. Biz rahmet unsuruyuz, ihyalara memuruz. Yıkmaya değil billah yapmaya geliyoruz. En kötüye en fazla faydamız dokunacak, düştüğü bataklıktan onu kurtaracağız. Hakkı, hayatı, ilmi, ahlakla mezcederek insanlığa bekadan düzen getiriyoruz. Ver elini birader, kalk da dayan Allah'a, uyan derin uykudan, derin uykudan uyan, derin uykudan uyan. Efendim kalınız sağlıcakla.